Ayrım 20. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 200. Evgenya konuşurken bizim emektar Haliç'e ulaşmış, denizle yan yana akan cadde boyunca ilerlemeye başlamıştı. Sol tarafımızda uzanan suların karanlık yüzeyinde arada bir ışıklar çakıp sönüyor, balığa erken çıkan bir teknenin motorundan yayılan münasebetsiz gürültü gecenin koyu sessizliğini bozuyordu. Güzel bir çözümleme dedim göz ucuyla sevdiğim kadına bakarak. Analiz de diyebiliriz. Dalga geçme Nevzat dedi omzuma bir kez daha vurarak. Ben ciddi bir şeyden söz ediyorum burada. Ben de ciddi bir şeyden söz ediyorum. Başımı çevirip gülümsedim. Sahi söylüyorum Evgenya. Şahane bir çözümleme. Ama sen geçmişe bugünden bakıyorsun. Yani şu an tanıdığın Nevzat'tan yola çıkarak genç Nevzat'ın davranışını açıklamaya çalışıyorsun. Yeniden yola dönünce kavşaktaki trafik lambasında kırmızı ışığın yandığını gördüm. Frene basarak konuşmamı sürdürdüm. Halbuki genç Nevzat benden oldukça farklıydı. Tamam, belki bazı yanlarımız, hani atalarımızın huy dediği şeyler hiç değişmedi. Fakat genç Nevzat kesinlikle benden daha umutluydu, daha idealisti, cesurdu. İnsanlara daha fazla güveniyordu. Dünyayı daha güzel bir yer sanıyordu. Evet, bu niteliklerini düşününce sana rahatlıkla hak verebilirim. Genç Nevzat, Handan'dan yani iki arkadaşının büyük sevgiyle bağlandığı bir kızdan kolayca vazgeçebilirdi. Öte yandan genç Nevzat benden daha hırslıydı. Öne çıkmayı, kendini göstermeyi severdi. Olaya bu açıdan bakarsak genç Nevzat'ın arkadaşlarının katıldığı bir yarıştan, rekabetten geri durması düşünülemez. Trafik lambasında sarı ışık yanarken ilgiyle beni dinleyen sevgilimin sağ koluma yapışmış elini usulca okşadım. Yani Evgenyacığım, söylediklerin doğru olabileceği gibi yanlış da olabilir. Yeniden gaza basarken meselenin özüne dair kendi görüşümü açıkladım. Belki de Handan'ı gerçekten de bir arkadaş gibi sevdim. İlk başlarda hani onun kız, benim erkek olduğumu anladığım an var ya, işte o zaman belki olgunlaşmamış bir cinsel duygu büyümüş olabilir içimde. Ama sanırım hepsi bu. Niye böyle söylüyorum? Çünkü kimse ilk aşkını unutamaz. Bak Demir'le Yekta'ya, onlar Handan'ı asla unutmadılar. Hadi Yekta'yı anlamak kolay. Çünkü Handan'la evlendi ama... Ne? Diye sözümü kesti Evgenya. Yekta Handan'la evlendi mi? Hani kimse aşkını açıklayamadı demiştin? Açıklayamamıştı. Ta ki liseyi bitirinceye kadar. Okul bitince yollarımız ayrıldı. Demir babasının da zoruyla Almanya'ya okumaya gitti. Babası avukat olmasını istiyordu. Ama Demir veterinerlik okumayı seçti. Bana gelince annem babam hiç istemese de polisliğe yöneldim. Yekta ile Handan mahallede kalmıştı. Yekta mimarlık okudu. Söylediği gibi seviyordu da bu mesleği ama okuldaki öğretim üyeleriyle anlaşamadı. Belki de edebiyat sevgisi daha ağır bastı. Şiir yazıp dergilere göndermeyi, adı sanı duyulmamış yayın evlerinden kitaplar yayınlamayı mimarlığa tercih etti. Handan ise evine çekilmiş, adeta kısmetini bekler olmuştu. Böylece bizim yokluğumuzda, daha doğrusu Demir'in yokluğunda ikisi yakınlaşmaya başlamışlardı. Bu yakınlaşmanın sonunda Yekta daha fazla bekleyememiş, Handan'a evlenme teklif etmişti. Handan da kabul etti, öyle mi? Ne yapsın, fazla seçeneği yoktu. Mahallede sadece Yekta kalmıştı. Peki seviyor muydu Yekta'yı? İçinizde en çok sevdiği o muydu? Yanıtlamadan önce biraz düşündüm. Emin değilim ama galiba Handan Demir'le daha fazla ilgileniyordu. Eğer ona üçümüzden hangisini seçeceğini sorabilseydik, sanırım Demir derdi. Nevzat demezdi yani. Kesin bir tavırla başımı salladım. Demezdi. Yani bence demezdi. Düş kırıklığına uğramış gibi söylendi. Ama Demir Almanya'ya gitmiş, eğitimi için Handan'ı terk etmiş. Orası biraz karışık. Belki de Demir, Balat'tan kaçmak amacıyla babasının onu Almanya'ya yollamasına razı oldu. Yekta ile bana ihanet etmemek için. Hiç konuşmamış olsak da dördümüz arasındaki bu gizli anlaşmanın gereğini yerine getirmek için. Bunları anlatırken Yekta'ya kızdığımı hissettim. Gençlik yıllarında o hay huy içinde bu durumu doğru değerlendirememiş ya da üzerinde yeterince düşünmemiş olmalıydım. Yani Yekta aslında hepinize ihanet etti. Ben de öyle düşünmememe rağmen Yekta'nın yaşadığı acılardan sonra, üstelik onu Demir bile affetmişken, şu ihanet kelimesini öyle kolayca kullanamayacağımı hissediyordum. Bakış açısına göre değişir dedim Evgenya'yı göz ucuyla süzerek. Belki de Handan'ın hayatını kurtarmıştır. Güzel kızdı Handan. Gel gör ki ailesi yoksuldu, biraz da cahil. Eğer Handan Yekta ile evlenmeseydi, kısa sürede zengin biriyle baş göz ederlerdi onu. Ama Demir'in açısından bakarsak, hoş değildi Yekta'nın yaptığı. Ne dedi peki Demir? Ne desin, hiçbir şey söylemedi. Zaten Almanya'da 3. senesiydi o sıralar. Bunlar evleneceklerini bir mektupla bildirmişler Demir'e. Yetmezmiş gibi düğün davetiyesini de eklemişler. Demir ne yanıt verdi ne de düğüne geldi. Ya sen? Sen gittin mi düğüne? Evgenya'nın manalı bakışları yine üzerimdeydi. Bakışlarımı yoldan ayırmadım. Göz göze gelmek istemiyordum. Çünkü davetiye yollamalarına rağmen ben de düğüne gitmemiştim. Nedenini bilmiyorum. Demek ki o zamanlar bu evliliği onaylamamışım. Hayır dedim arabamın burnunu un kapanı köprüsüne çevirirken. Polislikte ilk yıllarımdı. İstanbul dışındaydım. İzin vermediler, gelemedim. Nedense sustu Evgenya. Hoşuma gitti bu tavrı. Sanki saklayacak bir sırrım varmış gibi kendimi rahatlamış hissettim. Başımı çevirip köprünün altından akan Halic'in gölgeli sularına baktım. Kıyıdan yansıyan ışıklarla ara ara renklenerek sessizce saray burnunun eteklerine doğru uzanıyordu. Saray burnuna bakarken Kral Bizas'ı hatırladım. Acaba İstanbul'da yaşayan Rumlar bu kenti kuran kralı biliyorlar mıydı? Doğruyu söylemek gerekirse biraz da eski anıların ağırlığından kurtulmak amacıyla konuyu değiştirmek istedim. Ama Evgenya izin vermedi. Peki sonra Demir Yekta'yı nasıl affetti? Benden hemen yanıt alamayınca yeni bir tahminde bulundu. Yoksa Handan başka bir adamla mı gitti? Üzüntüyle mırıldandım. Hayır, başka biriyle gitmedi. Handan öldü. Öldü mü? Sesindeki neşe tümüyle kaybolmuştu. Ne diyorsun Nevzat? Talihsiz bir kazada, 3 yıl önce, küçük oğlu Umut'la birlikte. Yazık diye söylendi keder yüklü bir sesle, çok yazık. Yekta ne yaptı? Kafayı yedi. Aylarca sakinleştirici ilaçlar aldı. Hepimiz kendini öldüreceğinden korkuyorduk. İşte Demir o günlerde çıkıp geldi. Neredeyse 15 yıldır konuşmadığı arkadaşının elinden tuttu. Yarasını sardı, toparladı. Aslında ben de Yekta'ya destek olmaya çalıştım. Üstelik onun gibi karımı çocuğumu kaybetmiştim. Yani ortak noktamız daha fazlaydı. Ama nedense Demir daha etkili oldu. Sen bir şey yapamazdın diye mırıldandı Evgenya. Onları Handan bir araya getirmişti. Varlığıyla iki arkadaşı ayıran Handan, ölümüyle onları yeniden buluşturdu. Mantıklı konuşuyordu. Yine de sesi iyice duygusallaşmıştı. Haklısın galiba, öyle oldu. O günden sonra da eskisinden daha sıkı arkadaş oldular. Zaman zaman ben de katılırım onlara. Ama ikisi hep bir aradadır. Galiba dediğin gibi Handan'ın sevgisi ayakta tutuyor onları. Ya Demir'in ailesi, karısı, çocukları? Yok, Demir hiç evlenmedi. Belki de içimizde Handan'ı en çok seven kişi oydu, bilemiyorum. İyi bir veteriner oldu, çok iyi para kazandı. Eminim başka kadınları sevmeyi denemiştir. Ama galiba hiçbiri Handan'ın yerini tutamadı. Hiçbir zaman mutlu olmadı. Yüzüne de yansıyor zaten. Bakma öyle soğuk durduğuna, aslında iyi insandır. Eskiden de herkesle kolay ilişki kuramazdı. Handan işin tuzu biberi oldu. Şimdi neredeyse her gün Yekta ile birlikteler. Gerçi bazen Demir Yekta'ya sahip çıkarken eski bir arkadaşa mı yardım ediyor yoksa sevdiği kadının anısına mı yakın durmaya çalışıyor diye düşündüğümde olmuyor değil. Bunun bir önemi yok ki dedi anlayışlı Evgenya. Sen söyledin bu aşk aslında 4 kişilikmiş ama şimdi 3 kişilik kalmış. Yine iğneliyor muydu? Üçüncü kim? Gerginleşmeye başlamıştım. Evgenya artık anla, benim bu aşkla bir ilgim yok. Sen değilsin Nevzat'cığım. Üçüncü kişi Handan. Ölmüş olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Aksine şimdi iki erkek içinde ulaşılmaz olduğundan daha çekici. Sen bu yüzden Yekta'yı teselli edemedin. Çünkü ikisinin yarası ortak. Onlar hala aynı kadını seviyorlar. Tuhaf şey, bir an kendimi dışlanmış gibi hissettim. Aynı acıyı, aynı kederi ben neden duymuyordum? Yekta ile Demir neden beni aralarına almamışlardı ki? Belki de bu işte hiç kabahatleri yoktu. Belki de Evgenya haklıydı. Yıllar önce gururuma yenilip onlarla yollarımı ayırarak bunu ben istemiştim. Sonra da hayat başka türlü akmıştı zaten. O halde neden kendimi dışlanmış gibi hissediyordum ki? Ne bileyim, İnsanoğlu tuhaf bir varlık işte. Evgenia şefkatle bakmayı sürdürüyordu yüzüme. Sen güçlüydün Nevzat. Atladın geçtin bu tuhaf aşkın üzerinden. Hani duygusal olduğumu söylüyordunuz? Doğru, duygusalsın. Ama bu seni zayıf kılmıyor. Tersine, bence daha güçlü yapıyor. Bu kadar çok benden bahsedilmesi canımı sıkmaya başlamıştı. Hem çocukluk günleri bahsinden uzaklaşmak, hem de gerçekten merak ettiğim için bu kenti kuran adamı sordum. Evgenia, Bizas'ı biliyor musun? Nereden çıktı şimdi bu soru dercesine? Şöyle bir baktı. Şu kraldan mı bahsediyorsun? Hani körler ülkesinin karşısındaki yeri arayan adam. Biliyorsun demek. Şaşkınlığımı yadırgamış gibiydi. Nasıl bilmem Nevzat? Bu şehrin tarihi bu kralla başlar. Fakat bizim Rumlardan daha fazla Yunanlılar sahip çıkar onu. Bu da ilginçti işte. Nedenmiş o? En doğal haliyle açıkladı. Çünkü Bizas Yunanlıydı. Oysa biz Romalıyız. Konstantinopolis'i koruyan taştan zırh 2. Theodosius'un surları. Tanrı imparatora bakıyordu. Onur anıydı, kudret günü, övgü zamanı. Güzel giysiler içindeydi imparator. Alnında kırmızı yakutlarla süslü altından tacı. Çıplaktı Tanrı, alnında dikenli tellerden tacı. Vakur bir bakışı vardı imparatorun. Şanslı doğmanın, başarmanın verdiği gurur. Kazananların gururu. Hüzün vardı Tanrı'nın bakışlarında. Ezilenler için duyduğu keder, kaybedenlerin üzüntüsü. Bir eli kılıcındaydı imparatorun. Bir eli atının dizginlerinde. Yüzünde çocuksu bir sevinç. Bir eli çarmığın sağ yanına çivilenmişti Tanrı'nın. Öteki eli sol yanına. Yüzünde derin bir hayal kırıklığı. Tanrı imparator Theodosius'a bakıyordu. Ama umurunda değildi Theodosius'un çarmıhtaki Tanrı. İmparator gözlerini çarmığın arkasındaki surlara dikmişti. Devasa duvarları bir kilit gibi birbirine bağlayan altın kapıya. Altın kapının üzerinde tanrıçaların arasında dikilen dedesinin heykelini. Adını aldığı dedesi Büyük Theodosius'a bakıyordu imparator. Biraz buruktu yüreği. Dedesi Galya'dan Mısır'a bütün bir Roma'ya hükmetmişti. O sadece Doğu Roma'yı yönetiyordu. Dedesi zorlu savaşların sonunda büyük zaferler kazanmıştı. Onun böyle zaferleri yoktu. Ama öyle bir iş yapmıştı ki tarih onu da unutmayacaktı. Tanrı Theodosius'a bakıyordu. Hep yardımcı olmuştu ona. Hep korumuş, şarapla tatlanan ekmek gibi mutlulukla kutsamıştı yaşamını. Tahta çıktığında 7 yaşındaydı Theodosius. Tanrı sadakatten bir duvar örmüştü çevresine. Ablası Pulheria'yı koruyucu atamıştı ona. Düşmanlarının başına türlü işler sararak belayı uzak tutmuştu ondan. Bereket yüklü bir bulut gibi gölgesini hiç çekmemişti üzerinden. Ona akıl vermişti, ülkesini iyi idare etsin diye. Ona güç vermişti, ülkesini korusun diye. Ona zevk vermişti, ülkesini güzelleştirsin diye. Tanrı imparatora bakıyordu. Ama Theodosius'un gözleri adını ölümsüzler arasına yazdıracak surlara takılıydı hala. Oysa en az ablası Pulheria kadar Hristiyandı. En az onun kadar bağlıydı çarmıhtaki Tanrı'ya. Ama bakışlarına söz geçiremiyordu işte. Her defasında Tanrı'ya değil de surlara kayıyordu gururlu gözleri. Biliyordu ki ne Kral Bizas'ın ne de Büyük Konstantin'in surları bu kadar görkemli olabilmişti. Bu kadar uzun, bu kadar aşılmaz. Biliyordu ki bu surlar ona birçok imparatora bahşedilmeyen saygıyı kazandıracaktı. Biliyordu ki tarih birçok imparatordan esirgediği şanı bu surları yaptırdığı için onun ayaklarının dibine serecekti. İmparator tanrıyı unutmuş gibiydi. Aklı kulelerdeydi, mazgallarda, hendeklerde. Aklı paha biçilmez bir mücevher gibi Konstantinopolis'in boynuna taktığı bu taştan gerdanlıktaydı. Bu gerdanlıktaki taşlar altın taçlardaki elmaslardan daha değerliydi, daha göz alıcıydı, daha muhteşem, daha görkemli. Bir denizden ötekine uzanıyordu. Hem de birbirini kıskanan dağlar gibi iki sıra halinde. Aralarında su dolu hendekler. Dış surları aşan düşman bu hendeklerde boğulacaktı. Boğulmayanların bedenleri iç surların sert taşlarına takılıp kalacaktı. 110 kulesi vardı. 14 kapısı, sayısız burcu. Kulelerde, kapılarda, burçlarda yüzlerce eli silahlı askerleri. Kibrine yenilmişti imparator. Kendi gücünün görkemine, başarısının parıltısına. O Flavius Theodosius'tu. Bu aşılmaz duvarları tamamlayarak barbarlara Konstantinopolis'i yasak etmişti. Artık hiçbir zaman giremeyeceklerdi imparatorluğun göz bebeği olan bu şehre. Ne Hunlar, ne Persler, ne Avarlar, ne de Araplar. Artık barış sonsuzdu. Theodosius'un adı bu ak taşlarla yazılmıştı, bu dişi kentin narin bedenine. Tanrı imparatora bakıyordu. Farkında bile değildi Theodosius bu bakışın. Gerçekleşen hayalleriyle sarhoş olmuştu. Kibri tanrısallık sayıyordu. Hırsı mutluluk, başarıyı ölümsüzlük. Ölümsüz olma isteğinin o tuhaf duygusuna kaptırmıştı kendini. Erguvan rengi şık harmanisine sarılmış, atalarına layık olmuş bir imparatorun gururuyla bakıyordu. Atalarının şanına şan katacak altın kapıya. 20. ayrımın sonu. Sayfa 210.